Ayrım 28.
İyi bir kablo sistemine ihtiyacım vardı ve her zamanki gibi fiziği açıklamak kitabıma geri dönerek doğru modeli buldum. 271. sayfada İngiltere'deki bir evde kullanılan ana sistemin bir çizimi vardı. Çizim, teller bir ana güç kaynağından uzandığında önce bir devre kesiciye gittiğini, böylece devre aşırı yüklendiğinde elektriğin kesildiğini gösteriyordu. Bunlardan birine ihtiyacım vardı. Çizimdeki devre kesici sigorta kullanıyordu. Sigortaların içindeki ince metal teller aşırı yüklenme olduğunda eriyerek akımı kesiyordu. Elimde sigorta olmadığından evdeki malzemeleri kullanarak bir tane yapmak zorundaydım. Ama sigorta yerine kendi devre kesicimi yaparken yine kitapta okuduğum bir elektrikli zili model aldım. Elektrikli zilin çalışma şekli şöyledir. Bir bobin aniden mıknatıslandığında metal bir çekici çekerek zili çalar. Ancak bu hareket sırasında çekiç aynı zamanda bir anahtarı açarak devreyi keser ve orijinal pozisyonuna geri döndürür. Elbette ki bu saniyede en az 10 kez olur. Erimiş PVC boru kullanarak anahtarlarımda yaptığım gibi bir devre kesici kutusu hazırladım. İki çivinin başına bakır tel sararak elektromanyetik bobin yarattım ve onları bobinler yaklaşık 8 santim arayla birbirlerine bakacak şekilde kutuya yerleştirdim. Aralarına bir radyodan aldığım mıknatıs kalıbıyla kolayca iki yana hareket edecek bir bisiklet tekerleği parmağı koydum. Sonra bir tükenmez kalemin yayını alarak çekip uzattım. Onu devrenin teline hafifçe dayanacak şekilde mıknatısla çivinin arasına yerleştirdim. Temelde bu yay devreyi tamamlıyor ve bir tür ayırıcı görevi görüyordu. Işık yandığında aküden bu devreye akan elektrik iki çiviyi mıknatıslıyordu. Biri mıknatıs kalıbına biraz daha yakın duruyordu. Kutup akımın hangi yönde girdiğine bağlı olarak belirleniyordu ve çivileri mıknatısa yakın olan ittiğinde diğer çivi çekecek şekilde telle sarmıştım. İki taraftaki bu çekme ve itme hareketi mıknatıs kalıbını hassas bir dengede tutuyordu. Bir elektrik yüklemesi olduğunda bu denge bozulacaktı. Mıknatısa yakın duran çivi akımı önce alarak diğer çiviye doğru güçlü bir şekilde itecek, kalem yayını telden kurtaracak ve devreyi keserek akımı durduracaktı. Bu sistemi yaptıktan sonra devre kesici kutusunu akünün hemen üzerinde duvara monte ettim. Her gece yatağımda oturuyor ve çalışmasını bekleyerek kutuya bakıyordum. İki hafta sonra bir kasırga patlak verdiğinde dileğim gerçekleşti. Bütün gün pazar yerindeydim ve eve döndüğümde tuhaf bir şey fark etmiştim. Çatının parçaları bahçede duruyordu ve çatının kendisi bir dev evimizi sertçe sallamış gibi görünüyordu. Annem mutfaktan çıkıp geldi. "Neler oldu?" diye sordum. "Tarlalardan güçlü bir kasırga geldi. Hepimiz içeri koşmak zorunda kaldık." Odama girdiğimde zayıf çatımın yine çökmüş ve tavan parçalarının yere yayılmış olduğunu gördüm. Ayrıca devre kesicinin çalıştığını da fark ettim. Mıknatısı tekrar ortaya çekmeye çalıştım ama kıpırdamadı. Tekrar denedim ama mıknatıs yine çiviye yapıştı. Akünün bağlantısını kestikten sonra telleri tavan boyunca takip ettim ve kasırga sırasında birbirlerine dolanmış olduklarını gördüm. Telleri ayırıp aküyü tekrar bağladıktan sonra mıknatıs iki çivi arasındaki yerine geri döndü. Bir kez daha yangından kıl payı kurtulmuştum. Ama her şeyden önce çok devre kesici beni heyecanlandırmıştı. "Baksana dostum, ev şimdiye kül olacaktı," dedim Gofre'ye. "Bütün giysilerim ve battaniyeler gidecekti. Devre kesici işe yaradı." Devre kesici harika, dedi. Ama çatını onarmak daha iyi bir çözüm olur. Her yeni icat kendi sorunlarını getirir. Amatör kablo sistemi bir yana, benim baş ağrılarımdan biri bisiklet zinciriydi. Rüzgar çok güçlü eserek bıçakları fazla hızlı çevirdiğinde zincir ya kopuyor ya da dişlilerden çıkıyordu. Onarmak için de kuleye tırmanmak zorunda kalıyordum. Bu da bıçakları durdurmayı gerektiriyordu ki bu işten nefret ediyordum. Bir sabah horoz ötmeden önce o huzurlu uykularımdan birini uyuyordum. Korkunç bir gürültü beni uyandırdığında sanırım uykumda gülümsüyordum. Ne olduğunu hemen anlamıştım. Yine zincir kopmuştu. Rüzgarın dışarıdaki akasya ağacını dövdüğünü ve kulemin ileri geri sallandığını duyuyordum. Bıçaklar o kadar hızlı dönüyordu ki rotor uğulduyordu. Onları onarmazsam sonunda ikiye ayrılacaklar ve hançer gibi havaya savrulacaklardı. Bu korkunç düşünce beni sıcak yatağımdan çıkarmaya yetti. Daha önce sadece bir kolu çekerek bıçakları durduracak bir fren sistemi yerleştirmeyi planlamıştım. Pedalı geri çevirerek bisikletin durmasını sağlayan kontra fren sistemi gibi olacaktı. Bu frenler geri hareket uygulandığında kilitlenen bir dişli sistemi kullanıyordu. Planım böyle bir fren kabinini şafta takmak, sonra da aşağı uzanan bir ipi çekerek tetiklemekti. En ideali, yataktan kalkmama gerek kalmaması için ipin odama uzanmasıydı. Ama haftalar boyunca araştırmama rağmen doğru fren sistemini bulamadığım için yerleştirememiştim. Bu sabah zor yoldan yapmam gerekecekti. Kulenin tepesine tırmandım ve her zamanki gibi daha iyi tutunabilmek için terliklerimi çıkardım. Ama rüzgar çok şiddetliydi ve kuleyi o kadar sallıyordu ki devrileceğini sandım. Bacaklarımı basamaklara dolayarak sımsıkı tutundum. Ama dengemi korumaya çalışırken bisiklet gövdesinin kuleyle birlikte öne doğru sallandığını fark etmedim. Rüzgar bir kez daha estiğinde bıçaklar doğruca ellerime çarptı ve dengemi kaybettim. Olduğum yerde kaydım ve basamaklara tutunmaya çalışırken neredeyse düşüyordum. Elime baktığımda bıçakların üç parmak boğumumun etini kopardığını ve kanımın rüzgara savrulduğunu gördüm. "Seni ben yarattım," diye bağırdım değirmene. "Neden beni yok etmeye çalışıyorsun? Lütfen sana yardım etmeme izin ver." Dengemi bulduktan sonra böyle onarımlar için cebimde sakladığım kalın bir bisiklet iç lastik şeridini çıkardım ve avucuma koyarak derin bir nefes alıp dönen dişliyi yakaladım. Dişlerin bir destereninkiler gibi lastiğe gömüldüğünü hissettim. "Dur!" Bıçakları durdurmayı başardıktan sonra bükülmüş bisiklet tekerleği parmağını dişlilerin arasına soktum ve zinciri tekrar bağladım. Bu bir kez daha olduğunda önceki kadar şanslı değildim. Dişler sonunda lastiği delerek etimi kesti ve sonra bu yine tekrarlandı. Bu acı verici işlemin yara izlerini hala taşıyorum. Bu dönemde Goffrey hala Musayvele amcamın Şipumba'daki darı değirmeninde çalışıyordu. Yeri süpürüyor, amcamın ihtiyacı olan şeyleri gidip alıyordu. Ama amcamız genellikle sarhoş olduğundan Goffrey değirmeni tek başına çalıştırmak zorunda kalıyordu. Erken kalkıp makinelerin bakımını yapıyor, mazot ve yağlarını dolduruyordu. Sonra işe başlıyordu. Geceleri mutlu bir şekilde şarkı söyleyerek bardan eve gelen ve yatağına çöküp derin, horultulu bir uykuya dalan amcamla aynı odayı paylaşıyordu. Şibumba yaklaşık 25 kilometre mesafedeydi. Goffrey ayda yaklaşık bir kez bisikletle eve dönüyor, bana hayatının ne kadar zor olduğunu anlatıyordu. "Mazot almak için 5 tane tepe aşmam gerekiyor," dedi. "Ve geri dönerken giysilerim mazot içinde kalıyor. Sana söylüyorum kardeşim, sizi çok özlüyorum." Ama aynı zamanda değirmendeki ezici makinelerin makaralar ve lastik kayışlar kullanarak nasıl çalıştığını da anlatıyordu. "Kayış kullanırsan bu zincir sorunundan kurtulursun," dedi. "Değirmende onları kullanıyorlar ve hiç bozulmuyor." Bu harika bir haberdi. Ön ve arka dişliler arasındaki gerilimi arttırmak için ihtiyacım olan tek şey bir makaraydı. Zincirin sürekli kopmasının nedeni de buydu zaten. Üstelik zincirin aksine bir kayış sürekli yağlanmayı gerektirmezdi ve ben yağ bulmakta zorlanıyordum. Hurdalığa giderek eski bir su pompasından iki makara sökmek kolaydı. Ağır bir çelik parçasını kullanarak birkaç saat onlara vurmak zorunda kaldım ama sonunda yerlerinden çıkarıp makineden aldım. Fakat büyük markanın orta deliği amortisör şaftım için fazla genişti. Dişli boyunca kaynak yaptırmam gerekecekti. Bay Goldstein artık benimle alay etmiyordu. Elimde rastgele parçalarla yaklaştığımı gördüğü her seferinde sadece gülümseyerek kaynak makinesini çalıştırıyordu. "Neresi olduğunu söyle, yeter," diyordu. Bay Goldstein, dişlinin keskin dişlerini düzleştirmem için presini kullanmama bile izin verdi. Kıvılcımlar arasında yok oluşlarını izlemek bir tür intikam hissi vermişti. "İşte bütün yara izlerimin bedeli," diye bağırdım. O gün öğleden sonra makaraları yerleştirdiğimde gayet iyi sonuç verdiler. Tek sorun uygun bir kayışımın olmamasıydı. Kullanabileceğim bir şey bulmak için etrafa bakındıktan sonra eski bir naylon torbanın sapını keserek makaraların etrafına doladım. Kayıp düşmeden önce sadece 10 saniye çalıştı. Sonra birkaç pili açıp içindeki siyah jeli çıkardım ve yapıştırıcı etkisi yapmasını umdum. Ama birkaç saat içinde o da eridi. Pazar yerindeki yaşlı bir adam bana bir değirmen makinesinden aldığı gerçek bir kayış verdi. Bunu sebzeleri bisikletine bağlamak için kullanıyordu. Ama o da yarıdan koparak sürekli onarım gerektiriyordu. Asla uzun süre dayanmıyordu. Başka seçenek olmadığından onu 2 ay kullanmak zorunda kaldım. Yaşadığım bütün sıkıntılardan sonra hala günde 2 kez kuleye tırmanıyordum. Goffrey sonunda Şipumba'dan dönerken iyi bir kayış getirdi ve bu mükemmel sonuç verdi. Nihayet yaralardan kurtulmuştum. Daha da iyisi artık sabahları kuleye tırmanmak için yataktan kalkmam da gerekmiyordu. Bunun yerine ilk horozun ötüşü beni rüyalarımdan kopardığında her zaman oluyordu. Makinenin sürekli uğultusu ninni gibi beni tekrar uyutuyordu. Ama o horoz çok ısrarcıydı ve çoğu zaman değirmenin bile uykuya dönüşümü sağlayamıyordu. "Hey tavuk!" diye bağırıyordum. "Sesini kesmezsen o bıçakları senin iğrenç boynunla çevireceğim." "Ü-ü-ü-ü." Yararı yoktu. Karanlığı yenmek zaten yeterince zordu ama gürültücü bir horozla uğraşmak işte o imkansızdı.